Ayrım 13.
Sayfa 120. Bir süre birbirlerini karşılıklı kollayarak adeta göz süzerek bakıştılar. Ona bakarken kendisini hipnotize olmuş gibi güçsüz ve yorgun hissediyordu. Sonra billur topun çekici gücünden güçlükle kurtularak yukarı çıktı, banyoya girdi, çabucak soyundu. Giysilerini çamaşır makinesine attı. Duşun altında ılık su yukarıdan hızla inerken neredeyse bir şişe şampuanı boca etti başının üstünden, çöplük kokusundan kurtulmak için. Akşam yemeğini hazırlayacak gücü bulamadı kendisinde. Çok yorgundu. Aklı karmakarışıktı. Hiçbir şey düşünemiyordu. Bir otomat gibi hareket ederek küçük sofrasını yukarıdaki taraçaya kurdu. Sadece biraz peynir, domates, salatalık ve kavunla her zamanki rakısını içti. Çöplerini çöp kutusuna atmak için ormanın kenarında küçük bir yürüyüş yaptı. Bu gece nedense rahat uyuyamayacakmış gibi bir his vardı içinde. O garip büyücü topunu bulmadan önceki gibi başı yine öyle tatsız bir biçimde dönüyordu. Göğsünün ortasında, çukurun başında hissettiğine benzer, kalp krizini andıran ürkütücü ağrının ayak seslerini duyuyordu. Buraya geldiğinden beri ilk kez yatmadan önce canı duş yapmak istemedi. Dayısının banyodaki ilaç dolabını karıştırarak el yordamıyla bulduğu uyku ilacı tüpünden bir tablet çıkardı, bir yudum suyla yuvarladı boğazından aşağı ve hemen onun için erken sayılabilecek bir saatte yatağına girdi. Umduğundan da çabuk kendinden geçti. Gözlerini açtığında ortalık aydınlanmamıştı henüz. Elektriği yakmadan fosforlu saatine baktı, gece yarısı bile olmamıştı. Tekrar uyumaya çalıştı ama uykusu kaçmıştı bir kez. Kalktı, üşenmeden alt kata, salona indi. Bütün ışıkları yakıp hazinesini yokladı. İlk gördüğündeki gibi yine parıltılarını saçmaya başlar mı diye bir süre başucunda bekledi. Önce onun çok büyük bir kuarts parçası olabileceğini düşünmüştü. Oysa şimdi canlı olduğunu biliyordu. Şu anda içine kapanmış, derin bir uykuya dalmış görünüyordu. Parlaklığını yitirmişti. Bu haliyle daha çok bir mika taşına benziyordu. Hatta bir ara keskin bir bıçakla kat kat doğrayabileceği bile geçti aklından. Mutfağa gidip en keskin bıçağını alarak topun yanına yaklaştı. Ama daha yüzeyine değdirir değdirmez bıçağın çeliği kıpkırmızı kesildi. Eli ve kolu yüzlerce voltluk bir cereyana kapılmış gibi uyuştu. Korkusundan hemen fırlatıp attı bıçağı elinden. Orada, kütüphanenin önünde ne kadar kaldığını bilmiyor. Neden sonra kendine gelir gibi olduğunda billur top yine içine kapanmış, uykuya dalmıştı. Parmağının ucuyla çekine çekine şöylece bir dokundu. Kımıldamadığını görünce küskün küskün döndü odasına. Başka zamanlarda gece çok erken bile yatsa, güneşin doğacağı saatlere kadar rahatça uyur, herhangi bir nedenle arada uyansa da en çok bir hap daha yutar, sonra yeniden çabucak uykuya dalabilirdi. Oysa bu kez başucundaki komodinden böyle çok huysuz olduğu zamanlar için sakladığı kutuyu çıkararak dörtte bir tablet Rohypnol almasına karşın uzun süre uyku tutmadı. Yatağın içinde dönüp durdu. Son birkaç günün içine sığmış olan olaylar, onun gibi yaşamı adeta sürekli bir serüven içinde geçmiş olan bir insanı bile bunaltacak kadar sıkışık, yoğun, şaşırtıcı, onun iyi bakılmış, iyi yağlanmış bir şaft gibi çalışmaya alışmış beyni için dayanılması zor bir yüktü. Yaşamının bu bölümüne kadar iyi ya da kötü, aç ya da tok, her şey en hareketli, en tasalı, en kaygılı, en heyecanlı günlerinde bile yine de belli bir düzen içinde yürüyüp gitmişti. Oysa şimdi her şey karmakarışık, saçma, düzensiz ve anlamsız. Kimin nesiydi o genç kadın? Nereden çıkmıştı karşısına? Onu nereden tanıyordu? Onunla ne alıp veremediği vardı? Ya o acayip billur top, o görülmemiş büyüklükteki mücevher parçası neydi? Hepsi bu kadar da değil. Çadır büfedeki küçük kız da vardı başında. Onun rahatsız edici olmaya başlayan eğilimlerini, tutkulu cinselliğini de daha fazla ciddiye alması gerekecekti bundan sonra. Bir de bakkalın kızı vardı tabii. Evde kalma korkusuyla neredeyse herkesin ortasında üzerine atılmaya hazır. O ara yeniden dalmış. En kolayı o muydu acaba? Onunla hiç değilse... 12. Sabah gözlerini açtığında o hiç değilse ile ne demek istediğini düşündü bir süre. Anımsayamadı. Zaten gece yarısı uyandıktan sonraki uykusu hiç de rahat değildi. Yatağından öylece fırlayıp yüzünü bile yıkamadan aşağıya indi. Daha 12 saat ancak geçmişti bulalı. Ama onu düşünmek, ona bakmak, ona dokunmak isteği adeta bir tutku haline dönüşmüştü içinde. Bir sevgiliyle buluşmaya gidiyormuş gibi yüreği hızlı hızlı çarpıyor, bir yandan da rahatsız etmekten korkuyordu onu. Ayaklarının ucuna basarak yaklaştı. Bir an kapalı gözlerinin aralığından kendisini gözetlemekte olduğu hissine kapıldı. Canlı nesneymiş, dilinden anlayabilirmiş gibi olabildiğince sevecen bir tavır takınarak en yumuşak sesiyle "Merhaba," dedi. Billur küre birden şiddetle sarsıldı. Onu yerinden sıçratacak kadar keskin, ürkünç ve parlak ışıklar saçmaya başladı. Bir yandan da durduğu yerde büyük bir hızla dönüyor, büyüyor, boyutları genişliyordu. Bu bir yanılsamaydı, biliyordu. Ama gözlerini bir türlü ayıramıyordu ondan. Sonunda kendisini topladığında adeta baygın düşmüştü. Aradan ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu. Billur küre sakinleşmiş, ışıkları üst üste birkaç kez parlayıp söndükten sonra kendi içine kapanmış, hareketsiz kalmıştı. Galiba selamını aldığını duyurmak istemişti ona. Korkusu yatıştıktan sonra da yanına daha fazla yaklaşamadı. Zaten nedense ona ne zaman elini uzatsa, yön saptamakta bir garip beceriksizliğe uğruyordu. Dokunmak istediği zaman ona öyle geliyordu ki aşağıda güneşlenirken görmüş olduğu genç kadınla daha sonra yukarıda bakkal dükkanının yanında tanışıp tokalaşırlarken hissettiğine benzer bir biçimde parmak uçlarından mikronlarla ölçülebilecek bir uzaklıkta kalacak, birbirlerine asla dokunamayacak, ancak saliselerle ölçülebilecek kadar kısa bir süre boyunca birbirlerine bir türlü erişemeyeceklerdi. Sonunda buluştuklarında bir canlıya dokunmuş gibi hissediyordu kendisini. Onda bu sanıyı uyandıran yumuşaklık, aralarındaki o birkaç mikron uzaklığı dolduran, eserimsi, ılık, görünmez ve tanımlanmaz sıvıdan başka bir şey değildi. Gemide, okyanusta seyrederken gece vakti kıç kasaraya çıkıp sonsuz karanlıkta kayıp giden bir yıldızın arkasından seslendiği gibi gırtlağa tıkanarak "Sen nesin, neyin nesisin, in misin, cin misin?" diye aykırdı. "Bir gök taşı mısın yoksa canlı mısın? Gökler kraliçesinin tacından mı düştün? Nereden çıktın karşıma? Seni kim bıraktı o çukura?" Sonra bu kez her şeyi göze alarak yeniden yaklaştı. Çıplak elleriyle topu yerinden aldı, bol tüylü bir kediymiş gibi okşamaya başladı. Top şaşılacak bir uysallıkla avcunun biçimini aldı. Öylesine sıcak bir dokunuşu vardı, öylesine canlıydı ki neredeyse mırıltısını duyacaktı. Bu topun neyin nesi olduğunu mutlaka öğrenmesi gerekti. Dayısının mektubunda sözüne ettiği, dünyanın yıkımına neden olabilecek güçteki felsefe taşı bu olabilir miydi? Hayır, öyle bir şey değildi. Çok sevimli, sokulgan, iyi yürekli bir yarı canlıydı bu nesne. Peki ama nasıl bir şeydi? Neyin nesiydi? Artık dayısına danışamayacağına göre doğrusunu burada, Yeni Foça'da kim bilebilirdi? Kime sorar, kimden öğrenebilirdi? İçinde tuhaf, bir yandan zevkli, bir yandan üşütücü değinimler hissederek topu hemen yerine bıraktı. Arkasına dönmeden taraçaya tırmandı. Gelecek bir yolcusu varmış gibi bir anlaşılmaz kaygıyla aşağılara baktı. Bir süre öylece kımıldamadan kaldı orada. Hiçbir şey düşünmeden. Sonra her şey eski düzeni içinde yürümeye başladı. Duşunu yaptı, sakalını düzeltti, saçını taradı. Gözlerini aralık duran salon kapısından kaydırıp kitaplığın bulunduğu tarafa çevirmemeye özen göstererek mutfağa girdi. Çayını demledi, ekmeğini kızarttı, bir katı yumurta pişirdi, tepsisini alarak yeniden taraçaya çıktı. Bundan sonra her şey buraya gelmesinden önceki gibi olabilir miydi? Şimdi kendisini, dayısının sözüne ettiği milyarlarca yıl önce yazılıp sahneye konulmuş olan bir acımasız senaryonun çizgileri arasına hapsedilmiş gibi hissediyordu. Hiçbir şeyi değiştirmek elinde değildi. Güçsüz, çaresiz Pinokyo gibi tahta bir kukladan farksızdı. Biliyordu. Karısı burada olsaydı, daha ne istiyorsun? Senin gibi bir adam için bir cam parçası bile olsa tutkuyla düşüneceği bir nesnenin bulunması en azından umut verici bir gelişme diye alay etmeye kalkışırdı. Uzun süreden beri o da yok artık yaşamında. Kızı da. Ne garip. Kızını özlüyordu. Oysa biliyordu. Onun umrunda bile değildi babasının varlığı ya da yokluğu. Her ay göndermeye söz verdiği harçlık dışında. İçini çekti. Kırkını çabuk geçmiş, ellisine çok çabuk merdiven dayamıştı. Yoksa neredeyse istenmeden yaşanan o sıcak geceler, yalanlarla bezense de o güzelim sevgi sözcükleri, öpüşler, o veda gözyaşları çok mu gerilerde kalmıştı? Bir daha dönemez miydi o günleri? Kızını özlüyordu. Kızının kokusunu özlüyordu. Sahte olduğunu bilse de ondan bir şey isteyeceği ya da bir şey aldığı zamanki boynuna sarılışını özlüyordu. Odadan çıkar çıkmaz arkasından dilini çıkarıp alay etmeye, çekiştirmeye başlayacağından kuşku duymasa da, 40 yılda bir ona içtenmiş gibi gelen, öyle olduğuna kendini inandırmak istediği bir şekilde babacığım demesini özlüyordu. Karısını bile özlüyordu. Ne tuhaf. Evlilikleri süresince onu belki 100 oğlanla 1000 kadınla aldatmıştı. Şimdi düşünüyordu da galiba hep onda olmasını istediği ama bir türlü bulamadığı bir şeyleri aramıştı. Bulamadıkça ona kızmıştı. Bütün kadınlara kızmıştı. Gitmiş Bombay'ın en çirkef kerhanesinde parmaklıklar arasında kucaklarındaki çocuklarıyla çıplaklıklarını sergileyen pis orospularla sevişmiş, oğlanlarla yatmış, kendisinden tiksinmiş, sokaklarda öğürerek kusmuş, sonra bir gün sefer biter bitmez karısının tertemiz çarşaflarında uyumak istemişti. Bu da bir çeşit özlemdi. Bir yanılsamaydı. O çarşaflar gerçekten temiz miydi bilmiyordu. Hiçbir zamanda kesin olarak bilemeyecekti bunu. Zaten son zamanlarda o uzun seferlerden dönüşlerinde karısı da giderek almamaya başlamıştı onu odasına. Kızı bile onu görünce suratına hasar olmuştu. Peki neden geliyordu bütün bunlar şimdi aklına? Gemilerdeyken sorun yoktu. Onlarla ya da onlarsız. Yaşam alışılmış bir düzen içinde sürüp gidiyordu. Geçici aşklar, tutkular, can sıkıntıları, ölümsüzlük düşünceleri, Tanrı'ya kafa tutmalar, korkular, sarhoşluklar, gökyüzü, okyanuslar, yıldızlar, hiçbir pişmanlık duyulmadan yaşanan iğrenç serüvenler. Sonra birden her şey değişti. Birkaç gün öncesine kadar farkında değildi. Haftalardan beri oyalanıp gidiyordu. Plajdaki kızlarla şakalaşarak, bakkalın kızının göz süzüşleriyle avunup, çadır büfedeki ufacık kız üzerine gizli pornografik emeller besleyerek. Sonra ansızın beklenmedik bir biçimde karşısına çıkan o genç kadın ve o gizemli billur küreyle birlikte yaşamının amaçsız, tatsız tuzsuz ama düzenli akışı altüst oldu. O kadın ona geriye dönmeyi, yeni bir umutla her şeye baştan başlamayı mı vaat ediyordu? O gizemli kristal top, yaşamadığı aşklara ulaşmanın yollarını mı açacaktı? Geriye dönmek, her şeyi yeniden yaşamak olası mıydı? Bir daha hiçbir pişmanlığa kapılmadan. Haklıydım, demek gereksinmesini bile duymadan. Ne oluyordu? Kendisini heyecansız ve duruk bir yaşam biçimine alıştırdığını sanıyordu. Her şeyi unutmaya hazırdı. Unutmaya başlamıştı. Buraya ayak bastığı ilk günlerde, plajda rastladığı, ücretlerini ödeyerek yatamayacağını bildiği için güzellikleri, içtenlikleri, sokulganlıkları onu neredeyse çileden çıkaran, öfkesini uyandıran gencecik kızlara bile giderek daha değişik bir gözle bakmaya başlamıştı. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey istemeden, güzelliklerini sadece seyretmekle, belki hınzırca ama ileri gitmeden şöylece okşamakla, masum yüzlerini avuçlarının içine alarak gözlerinin içine bakmakla yetinebileceğini sanıyordu. Bu belki de yaşlılık belirtisiydi. Olabilirdi. Ama yakınmıyordu. Ya da kim bilir. Değişen pek çok şey olmuştu yaşamında. İki gündür o kadar ilaç almasına karşın başının ağrısı geçmemişti. Çok önemli olaylar yaşamıştı. Örneğin şu tarihin derinliklerinden çıkıp gelmiş gibi garip bir isim taşıyan genç kadın. Daha şimdiden onu yeniden görmenin yollarını araştırıyordu. O kızıl saçlı adam neyin nesiydi? Sevgilisi mi yoksa sadece arada sırada yattığı biri mi? Belki de sadece arkadaştılar. Olamaz mıydı? Dün o gizemli topu bulduğunda ondan hesap sormaya gidiyordu. Ve şimdi hala özlemle gözlerinin önünde canlandırmak istiyordu onu. Nereden tanıyorsa tanısın, ne yapmak istiyorsa yapsın. Onu görmeliydi. İçinde gizemli titreşimler uyandıran ellerine dokunmalıydı. Bu kez tekrar daha bir kararlılıkla gidecekti kamp yerine. Haince güldü. Kalktı, banyoya girdi. İlaç dolabından tekrar ağrı kesici bir ilaç aldı. Aşağıya, salona indi. Kendisine buzlu bir viski hazırladı. Kristal büyücü küresi, onun ancak öyle bir şey olabileceğine karar vermişti sonunda, kitaplığın ikinci rafında adeta küskün, büzülmüş, kararmış gibi duruyordu. Nazlanıyordu sanki. Onu yine bir kediyi okşar gibi okşamak geçti içinden. Bir gün önce içini ürpertmiş olan gizemli davranışlarını, yumuşaklığını, cilveli kırıtışlarını özlediği de söylenebilirdi. Bir eski dostla kucaklaşıyormuş gibi iki elini uzatıp kütüphanedeki yerinden çıkardı, avcuna aldı, dudaklarını hafifçe yüzeyine değdirdi. Billur küre önce hiç oralı olmadı. Hatta utanmışçasına rengi pembeleşti. Biraz ufaldı bile. Ama sonra okşayışları biraz daha uzayınca garip bir şekilde hareketlenmeye başladı. Adeta silkindi, irileşti, kasıldı, ürpertilerle sarsıldı. Bir yandan çevresine inanılmaz çılgın renkler saçıyor, canlı bir yaratık, erişkin bir genç kadınmış gibi orgazm öncesindekine benzeyen titreşimlerle hıçkırıyor, sonra bir stres lastiği gibi avcunun biçimini alarak yumuşuyor, kadınsı sokuluşlarla nabız atışlarını andıran, sevişmelerin son anındaki coşkulu çırpınışlara benzeyen duygular uyandırıyordu içinde. O zaman dehşete kapıldı. Korktu ve onu hemen elinden atmak istedi. Ama büyülü top adeta görünmez vantuzlarla derisine yapışmıştı ve onu bırakmak istemediğini güçlü elektrik akımları salarak hissettiriyordu. Bu ürkütücü birlikteliğin ne kadar sürdüğünü bilinci hiçbir zaman algılayamadı. Saatler mi geçmişti yoksa sadece saliselerle ölçülebilecek bir yoğunlukta mı yaşanmıştı o birbirini izleyen çılgınca kasılmalarla boşalmalar, kestirebilmesi olanaksızdı. İçi tükeniyordu sanki. İnanılmaz şiddette cinsel bir zevkti duyduğu. Bir yandan da engizisyon işkencelerini andıran büyük acılar çekiyordu. Gizemli top neden sonra hevesini almış, bir yandan can suyunu bir çeşit ozmoz yoluyla sonuna kadar onun gözeneklerinden içeri akıtıp tüketmiş, bir yandan onun erkekliğini adeta dudaklarıyla emerek kendi içine çekip bitirmiş, gözle görülür bir bitkinlik görünümü sergileyerek avcundan sıyrılıp yere yuvarlanmıştı. Ancak o zaman kendine gelebildi. Daha doğrusu ne kadar sürdüğünü bilmediği bir karabasandan uyandı. Sanki gerçek bir çatışmadan çıkmıştı. Ayakta duracak hali kalmamıştı. Dizleri titreyerek güçlükle divana kadar sürüklendi. Bu kez gerçek bir uykuya dalarak hemencecik sızdı. Kendisine geldiğinde akşam olmuştu. İçkiyi fazla kaçırdığı gecelerin ertesinde olduğu gibi ağzında sası bir tat, ense kökünde bir ağırlık vardı. Bütün vücudu parça parçaydı. Her yana ağrıyordu. Bin güçlükle doğruldu uzandığı yerden. Bir süre olan bitenleri ansımaya çalıştı. Neden sonra başını yavaş yavaş topun bulunduğu tarafa doğru çevirdi. Kristal falcı küresi, ki artık onun öyle olduğundan emin değildi, bir gün önce yerleştirdiği yerde, kitaplığın ikinci rafında, Nietzsche ile Muhammed'in arasında, yorgun, küskün, rengi kararmış, içine kapanmış, canlılığını yitirmiş bir halde kımıldamadan duruyordu. Hiç de öyle şeytanca bir görünümü yoktu. Onunla göz göze gelmemeye çalışarak kalktı, odasına gitti, giysileriyle uzandı yatağına. Singapur'dan beri uzun seferlerde hep düşlerine giren, o hep aradığı, istediği, beklediği, yumuşak ve ateşli, öfkeli ve sevecen, anne ve sevgili olan kadınla bütün bir gece durmadan sevişmişçesine kendisini son derece yorgun, tükenmiş ve tüketilmiş hissediyordu. Yoksa o kadın bir başkası mıydı? İlk olarak aşağıda, çadır büfenin kumluğunda üstsüz olarak güneşlenirken gördüğü kadın mıydı? Daha önce burada ilk kez düşünde koynuna girip onunla sabahlara kadar sevişen miydi? 2 gün öyle geçti. Hep evdeydi. Hemen hemen hiç çıkmıyordu salondan. Başını tutamayacak hale gelince 2 ilaç alıyor, bir koca bardak viski yuvarlıyor, öylece kıvrılıyordu kanepenin üzerine. Acıkıyor muydu, susuyor muydu farkında değildi. Yüzünü bile yıkamıyordu. Sabahları güneşin doğup doğmadığından bile habersizdi. Geceleri bir tek ışık bile yakmıyordu. Çünkü o istemiyordu. Bir ara gözü aynaya iliştiğinde kendisini tanıyamadı. 2 gün boyunca tarak yüzü görmeyen sakalı hırçınlaşmış, saçları birbirine karışmış, gözlerinin kenarında daha önce hiç görmediği derin kaz ayakları belirmişti. Bütün gün elleri kucağında kenetlenmiş olarak oturuyor, bakışlarını ondan ayıramıyordu. Düşünme yetisini yitirmişti. Yaşıyor muydu, uykuda mıydı, sarhoştu da olmadık şeyler mi vehmediyordu? Esrar dünyasına mı girmişti? Çıldırmış mıydı yoksa? Hayır, sarhoşluğun ürünü değildi o. Bir ara kendisini inandırmaya çalıştığı gibi bir düş ürünü, bir halüsinasyon da değildi. O oradaydı, vardı, görüyordu. Ona dokunmuştu, onunla sevişmişti. Bu o güne kadar sadece bir kez Singapur'da bir gece kulübünün karanlık odalarında o kadınla birlikte içine yuvarlandıkları Afyon denizinde yaşadığı, bir daha hiç yaşamadığı, kimsenin de yaşamış olabileceğini düşünmeyemeyeceği, uzak doğuluların amok diye adlandırdıkları dehşet verici ölümcül cinsel bağımlılığı anımsatan çılgınca bir aşktı. Başka bir sözcükle anlatılamaz. Tanımlanamazdı saatler boyu hissettikleri. Öylesine yoğun, insanı öylesine tüketen, yok oluşa doğru adım adım yaklaştıran bir duyumdu ki, tekrar başlayacağını anladığında sıtmaya tutulmuş gibi zangır zangır titriyor, kaçmak istiyor, kaçamıyordu. Sonra bir an derin bir soluk alıp kendisine gelmek istedi. Saati kolunda değildi. Bileziği sıktığı için bir ara çıkarıp attığını anımsıyordu. Perdeler kapalı olduğu için saatin kaç olduğunu kestiremiyordu. Herhalde sabahtı. O oradaydı. Yoksa bu 2 gün boyunca yerinden hiç mi kımıldamamıştı, bilmiyordu. İstediği zaman ışıklarını saçmaya başlıyor, yanına çağırıyor, kucağına kurulup oturuyordu. Genellikle akşamları oluyordu bu. Zifiri karanlıkta bir düş yaratığı olmaktan çıkarak canlanıyor, somutlaşıyor, sanki çok yakında yeniden tanıdığı, o hep bildiği, artık yeniden kendisine döndüğüne inanmaya başladığı çılgın bedenin kalıbına girerek ateşli bir sevgiliye dönüşüyor, hiç ses çıkarmadığı halde baştan çıkarıcı cilvelerle onunla oynuyor, aşkını sunuyor, aşık bir kadın gibi kendisini sakınmadan veriyor ya da sadık bir kulampara gibi canını acıtarak ırzına geçiyordu. Bu iki gün içinde öylesine yorgun düşmüştü, öylesine halsizdi ki perdelerin arkasında beliren aydınlığa bakarak güneşin doğmuş olduğunu algılamasına karşın kendisini toparlayarak ayağa bile kalkamıyordu. O hep yerindeydi, sessiz ve uslu. Şimdi istese dokunabileceğini biliyordu ona. Bu aydınlık onun uyku saatiydi, dinlenme saatiydi. Ama yine de dokunmak istediğinden emin değildi. Çünkü artık ona yaklaşmaktan, onu eline almaktan ölesiye korkuyordu. Akşam olunca yine çılgınca ışıklar saçmaya başlayacak, kölesiymiş gibi kullanacaktı onu. Bu düşünceyle bütün varlığı adeta felç oluyordu. Kaçamıyordu. Bir inanılmaz burgacın içinde dönüp duruyordu saatler boyunca. Düş ya da gerçek, akıl almaz bir yoğunlukta yaşadığı ya da belki yıllar önce yaşadığına benzeyen, daha doğrusu yaşamış gibi olduğu cinsellik, bütün gücünü tüketen o ateşli sevişmeler, sonra o tatlı okşayışlar, bütün imgeleme yetisini yok etmişti. Bu bir serap mıydı, bir çöküş mü yoksa bir huşu, bir vecd hali miydi bilmiyordu. Singapurlu sevgilisiyle birlikteyken bile böyle bir şey gelmemişti başına. Ancak bir büyücünün gücü başarabilirdi böyle bir kendinden geçişi. Neden sonra koltukta otururken altına almış olduğu ayağının uyuştuğunu, bir mantar gibi tamamen hissizleştiğini fark etti. Mantarlaşma giderek bütün vücuduna yayılıyordu. Biraz daha kımıldamayacak olursa, bütün vücudunun kangren olabileceği duygusuna kapıldı. Dehşet içinde yerinden doğruldu, gözlerini onun bulunduğu taraftan kaçırarak bütün gücünü topladı. Bir otomat gibi yerinden kalktı, pencerelerin perdelerini sonuna kadar açtı. Güneş bir hayli yükselmişti. Saatin ona gelmiş olabileceğini tahmin etti. Olağanüstü bir gayretle yaptığı hareket sanki kaslarında ve beyninde kalan son enerji kırıntısını da tüketmişti. Kendisini yeniden yakınındaki ilk koltuğa bıraktı. Ciğerleri bir bilinmez sümüksü maddeyle dolmuş gibiydi. Soluk almakta zorluk çekiyordu. Kapı işte tam böyle bir anda çalındı. O üç adam o anda çıkıp gelmemiş olsa, belki de orada günlerce aç, susuz, bir inanılmaz tükeniş içinde yok olup giderdi. Kimin gelmiş olabileceğini düşünmeden, ne yapacağını bilemeden, korkuyla kristal kürenin bulunduğu kitaplık rafına çevirdi bakışlarını. Öfkelendiği besbelliydi. Giderek saydamlaşmış olan yüzeyi alevler içinde yanıyormuş gibi kıpkırmızı kesilmişti. İlk kez duyduğu boğuk ve kızgın bir sesle, "Sakın kıpırdama, kapıyı açma, otur oturduğun yerde." dediğini işitir gibi oldu. Son bir gayretle yerinden kalkarak kapıyı açtı.